Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel-evvelin ve'l-ahirin ve selamun alel-murselin ve'lhamdülillahi rabbil alemin. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlarken Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimizi yakinen tanıma, ona tabi olma noktasında akrabalar boyutunu, aynı şekilde gündelik hayatımızda İslam'ı doğru bir şekilde yaşayabilmemiz için akrabalarımız boyutunu, olumlu ya da olumsuz davranışlarımıza, kültürümüze, kıyafetimize, ahlakımıza etki noktasında en yakın sosyal çevre olan akrabalar boyutunu, böyle bu şekilde bunu çoğaltabiliriz. Bunları güzel bir şekilde, anlaşılır bir şekilde tahlil edip Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarıyla olan ilişkileri çerçevesinde akrabalık ilişkilerimizi değerlendirmeye çalışıyorduk. Ve tabii ki daha ziyade Aleyhisselam'ın akrabalarını tanımaya çalışıyorduk. Hangi akrabasıyla nasıl bir iletişim var Aleyhisselam'ın? Hangi noktalarda tepkisi, tavrı var? Bunları inşallah görmeye çalışıyorduk efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabaları kısmının Hazreti Ali Efendimiz'in çocukluğundaydık. İslam'ın geliş günlerindeydik. Kaldığımız yerden inşallah hayırlısı devam edeceğiz. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızın Allah'ın izniyle 95.'ini şu anda icra etmiş oluyoruz. Akrabalar kısmının da efendim 28. programı icra etmiş oluyoruz. Tekrar tekrar hayırlara vesile olmasıyla ve yine tekrar tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle, efendim hürmet ve muhabbetle selamlayarak. Bildiğiniz gibi ve kısmen değindiğimiz gibi Hazreti Ali Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında büyümüştü. 5 yaşından itibaren. İslam geldiğinde 10 yaşında olduğunu görüyoruz. Ve ilk Müslümanları saydığımızda bütün herkesin çok rahatlıkla cevap verdiği gibi Hazreti Ali Efendimizin ilk Müslüman çocuk olduğu noktasında hiçbir ihtilaf yok efendim. Hazreti Ali Efendimiz ilk Müslüman çocuk. Bu arada az önce ifade etmeye çalıştığım ve bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselam'ın yanında büyüdüğü için Hazreti Ali Efendimiz çocukluğundan bu yana hiç putlarla haşir neşir olmadığından, yani tapma bir yana putlara bile hiç yanaşmadığından dolayı onun ismi anıldığında biliyorsunuz genelde bütün sahabe-i kiram için radıyallahu anh ifadesini kullanırız. Hazreti Ali için de bu kullanılıyor radıyallahu anh. Ancak ekstra olarak hiç puta tapmadığından put toplumu içerisinde büyüdüğü halde Allah'ın takdiri Resulullah'ın yanında büyüdüğü için belki böyle çok temiz nezih büyüdüğünden kerremallahu vechhe diye de biliyorsunuz ifade ediliyor. Efendim 5 yaşından itibaren Mekke'nin incisi olan Resulullah Aleyhisselam'ın yanında yetiştiği için tabiri yerinde ise onun ahlakıyla ahlaklanmıştı, donanmıştı. Dolayısıyla her bakımdan ama her bakımdan çok düzenli bir hayatı vardı Hazreti Ali Efendimiz'in. İslam güneşinin doğuşuyla beraber yepyeni bir hayatın içinde buldu kendini. Bu yepyeni hayat Allah ve Resulüne iman ve itaat ile başlardı. Ve öyle başlamıştı. Çünkü İslam itaat diniydi. Allah ve Resulüne itaat Allah'ın açık ve kesin emriydi. Bundan dolayı sadece Hazreti Ali Efendimiz değil, sahabilerin hepsi İslam neyi emrediyorsa onu mutlaka yapmaya, yaşamaya çalışıyorlardı. Hem de hiç zaman geçirmeden. Biz burada Resulullah'ın amcaoğullarından Hazreti Ali üzerinde durmaya çalışıyoruz. İslam neyi yasaklıyorsa ondan hemen kaçınıyorlar. Neyi emrediyorsa yapıyorlar. Yani biraz daha cümleyi düzgün kuracak olursak, İslam'ın emirlerini seve seve yapıyor, yasaklarından da şiddetle kaçınıyordu. Hazreti Ali önümüze böyle çıkıyor. Resulullah Aleyhisselam ile sürekli beraber olmaya çalışan Hazreti Ali, onun İslam'ı nasıl yaşayıp anlattığını bizzat görüyordu. Dolayısıyla her anlatışında yeni bir şeyler öğreniyordu. Her öğrendiğini de hemen yapmaya çalışıyordu. Çünkü o İslam'ı yaşayan Gonca Gül'dü. Efendim Hazreti Ali Efendimizin ilk namaz hikayesi çok manidardır, ilginçtir. Özellikle çocuklarımıza namaz mevzuunda malumat vermek için, çocuklarımızın namazı niyazlı olmaları için öne çıkan, çıkarılması gereken çok önemli bir husustur bu efendim. Son derece önemli bir husus, her Müslümanın çocukluğunda, her Müslümanın çocukluğunda ilk namaz hikayesi vardır. Bakınız Hazreti Ali Efendimiz kendisi bunu bizzat nasıl anlatıyor. Günlerden bir gündü diyor. Resulullah Aleyhisselam ile beraber Mekke'nin dışına çıkmıştık. Resulullah Aleyhisselam abdest aldı. Ben de onun gibi abdest aldım. Resulullah Aleyhisselam namaza durunca ben de hemen onun yanında namaza durdum. İkimiz beraber tenha bir yerde namaz kıldık. Namazdayken babam Ebu Talip oradan geçiyordu. Bizim namaz kıldığımızı görünce şaşırıp kaldı. Daha doğrusu yaptığımız hareketleri görünce şaşırmıştı. Çünkü namaz kılanları ilk defa görüyordu. Bunun namaz olduğunu da bilmiyordu tabii. Bir kenara oturup bizleri izlemeye başladı. Yaptığımız bu hareketleri ilk defa gördüğü için ne anlama geldiğini bilmiyordu tabii. Oturup bizi izledi. Ama çok dikkatli bir şekilde izlediğinin farkındaydık. Efendim sonra da namazı bitirince biz büyük bir merakla bu yaptığınız şey nedir diye sordu. Bu yaptığınız şey nedir? Şimdi ne dememiz gerektiğini ben bilmiyorum. Dolayısıyla ben herhangi bir şeye karışmadım. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu Allah'ın gönderdiği son dinin en önemli ibadetlerinden biri olan namazdır. Aleyhisselam böyle cevap verdi ve hemen arkasından da ey amcam, seni de hak din olan İslam'a davet ediyorum diyerek babamın da Müslüman olmasını teklif etti. Ben burada dayanamadım ve araya girdim. Ne olur babacığım sen de Müslüman ol diye atıldım diyor Hazreti Ali. Babam diyor, şaşırdım. Sen de mi Müslüman oldun yoksa? Evet baba, ben de Müslüman oldum. Bu Aleyhisselam'ı gösteriyor, senin öz yeğenin. Ey babacığım, hiç yalan konuştuğunu duydun mu bugüne kadar? Bakınız efendim, çocuk 10 yaşında ve İslam'ın ilk ayları, bu ilk aylarda, ilk günlerde, yani henüz bir altyapı yok nasıl iletişim kurulacağına ilişkin. Dolayısıyla bir yandan Hazreti Peygamber'in sunuş şekline bakıyor, diğer yandan da devreye girmek durumunda kalıyor. Ve o yaşta bir çocuk babasına, çünkü babasının Resulullah Aleyhisselam'ı çok sevdiğini biliyor, çok güvendiğini, itimat ettiğini biliyor. Ve öyle bir cümle kullanıyor. Hiç yalan konuştuğunu duydun mu bugüne kadar baba? Ebu Talip hakkı teslim ediyor tabii. O hiçbir zaman yalan konuşmaz oğlum. O hiçbir zaman yalan konuşmaz. O ne söylerse mutlaka doğruyu söyler. Sanki Hazreti Ali Efendimiz babasına bunu söyletmek için herhalde bu girişi yaptı, bilemiyoruz. Babasından böyle güzel cevap alınca, bilhassa son cümlesi o ne söylerse mutlaka doğru söyler olunca, öyleyse sen de Müslüman olacaksın değil mi baba? Madem doğru söylüyorsa, sen de bunu kabul ediyorsan, ama iman nasıl bir şey? Beni bırak. Beni bırak da sen ona tabi ol. Çünkü o her zaman sözün doğrusunu söyler. Beni bırak da sen ona tabi ol. Çünkü o her zaman sözün doğrusunu söyler. Babacığım, ben Allah'a ve Resulüne iman edip Müslüman oldum. Gördüğün gibi onunla beraber namaz da kıldım. Sana da ancak bu yaraşırdı oğlum. Ona itaat et ve her zaman onu destekle. Sen iman etmeyecek misin baba? Beni bırak da sen yoluna devam et. Tuttuğun yol tek doğru yoldur. Evet, bu olayı anlatan birinciler birincisi Hazreti Ali kerramallahu vece sözlerini toparlıyor ve Resulullah'ın yanında babasına mesajı verirken, ey babacığım diyor, Resulullah aleyhisselam beni İslam'a davet etti, ben iman ettim. Resulullah aleyhisselamın asla yalan konuşmayacağını da söylüyorsun. Öyleyse seni iman etmekten alıkoyan nedir? Bu haklı ve yerinde soruya Ebu Talip bir cevap veremiyor. Hazreti Ali sözlerini şöyle bağlıyor. Resulullah aleyhisselam babamı tekrar tekrar davet etti İslam'a. Onun da Müslüman olmasını çok istiyordu. Fakat babam herhangi bir cevap vermeden yoluna devam etti. Şimdi burada aleyhisselamın amcasına teklifi, amcalar kısmında bunu görmüştük çok önceki programlarımızda. Şimdi amcaoğulları, yani Ebu Talip amcanın oğullarındayız, aile çocuklarındayız. Hazreti Ali kısmında. Burada bir kez daha Hazreti Ali boyutuyla efendim tekrarlanmış oldu. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın amcasını İslam'a davet noktasını amca yeğen ilişkisinde görmüştük. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama burada ister istemez Aleyhisselam'ın davetini tekrar ifade etmek durumundayız ki Hazreti Ali Efendimiz'in hareketleri ukala gibi görülmesin. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bu niye konuşuyor şeklinde anlaşılmasın diye. Bunu sizlerle tekrarım paylaşmak durumunda kaldım. Ama burada şunu görüyoruz. İslam kişi İslam ile İslam insanı olunca, Müslüman olunca bir mükellefiyet, bir sorumluluk içine girmiş oluyor. Dolayısıyla daha küçük olduğu halde hadiseyi kavrayan Hazreti Ali Efendimiz babasına bu teklifi yapıyor Aleyhisselam'ın yanında. Tabi Aleyhisselam'dan sonra yapıyor bu teklifi. Ve bayağı da ısrarcı olduğunu görüyoruz. Ancak demek ki babasına, ailesine öyle bir güven o da vermiş ki oğlum sen ne anlarsın bu işten bu yaşta demiyor Ebu Talip. Sen bu işte ne anlarsın demiyor. Bu çok önemli. Yani 10 yaşında bir çocuk babaya bir teklif götürüyor. Baba da ona sen ne anlarsın bu işten demiyor. Burada akrabalarımızla iyi geçinmek, onlara iyi muamele etmek, güzel olmakla birlikte atlanmaması gereken, dikkatle tahlil edilmesi gereken en önemli husus belki değer verdiğimiz akrabalarımızın bu değere de değmesi lazım. Yani değeri olmayanlara değer vermeyelim demiyorum. Bunu kimse diyemez. Ya daha doğrusu yani kaliteli insandan kaliteyi bekliyorsanız bu kalitenin açığa çıkması lazım. Beklediğiniz şey sonucu vermiyorsa boş emek olacak. İşte burada Hazreti Ali herkese olduğu gibi babasına da öyle bir güven vermişti ki, İslam'a girmesine kızmadığı, çıkışmadığı, bir şey demediği halde bu yetmiyormuş gibi ona tabi ol diyerek adeta oğlunu desteklediğini görüyoruz babanın. Ona tabi ol diyor aleyhisselam için. İşte burada biz kendimize pay çıkaracağız. Bu akrabalar boyutunda Hazreti Ali, amcaoğlu Hazreti Ali'nin davranışı karşısında her Müslüman böyle emin olmalı diye örnek almalıyız. Yani böyle güven verici olmalıyız biz de. Güvenilir olmak Müslümanın en önde gelen vasfı ve şiarıdır çünkü. Biz bu güveni de kaybettik. Yani bir iş yapacak olsak dışarıdan birisi babamıza, annemize söylese senin çocuğun şöyle şöyle yapıyor diye, yani bize öyle güvenmeliler ki hayırdır, benim oğlum onu yapmaz ya da yapmışsa mutlaka bir bildiği vardır demeleri lazım. Böyle güzel bir davranış sergilemeliyiz. Bu sahnenin ana fikri böyle. Hazreti Ali yine sık sık bu namaz sahnesini gündeme getirir. Yer yer o cümleyi ekler. Ben namaz kılan ilk Müslüman çocuğu. Namaz kılan ilk Müslüman çocuğu. Üstelik onu da Resulullah Aleyhisselam ile beraber kıldım. İslam tarihinde namaz kılan ilk Müslüman çocuk. Yani diğer Müslüman çocuklar namaz kılmıyorlar mı diyemeyiz. İslam geldiğinde, İslam'a giriş sürecinde ilk Müslümanlardan, çocuklardan Hazreti Ali Efendimiz olduğu için tabidir ki namaz kılan ilk çocuk olmuş oluyor. Gerçekten de ilk namaz kılan çocuk Hazreti Ali Efendimiz olmuştu. Üstelik bu ilk namazını da kendisinin ifade ettiği gibi Resulullah Aleyhisselam ile beraber kılmıştı. Onun ilk namazı bu. Böyle başlamış ve hayatının sonuna kadar büyük bir aşk ve muhabbetle, özveriyle namazlarını aksatmadan kılmıştı. Bu ilk namaz Hazreti Ali'ye büyük bir zevk vermişti. Ama bunun yanında babası Ebu Talib'in Müslüman olmaması onu üzmüştü. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın üzüldüğünü görmüştü Hazreti Ali Efendimiz. Resulullah'ın üzülmesine gönlü el vermiyordu, dayanamıyordu. Ama sonra da anlaşılacak ve kıyamete kadar bu ifadeler kullanılacak. Aleyhisselam bunu çokça tekrarlayacak. Allah-u Teala böyle emirler buyuracak. Biz vazifemizi yapacağız. Hidayet Allah'tandır. Evet efendim. Birinciler birincisi, Hazreti Ali Efendimizin babası Ebu Talip amca Müslüman olmadı ama oğluna ve yeğenine çok iyi davrandı. Şimdi geçen derste kısmen gördük ya, biraz gireyim oraya şu an. Çünkü akrabaları anlama noktasında biraz tekrar gerekecek. Baba Ebu Talip iman etmedi. Annesi Fatıma Hanım, Fatma binti Esed Müslüman oldu fakat gizli tutmak durumunda kaldı. Kendisiyle beraber 8 kardeş olan Hazreti Ali Efendimizin 3 erkek kardeşi, kendisi 4. oluyor. En büyüğü Talip Müslüman olmadı. Sonra gelen Akil efendim çok geç zamanda Mekke fethi sonrası İslam'a girdi. Bunları gördük daha önce. Hazreti Cafer 3. abisi bu İslam'a giriyor Hazreti Ali Efendimiz'den sonra. Kızlardan ise bakıyoruz hepsi Mekke fethi esnasında İslam'a girecekler. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in aile yapısı böyle. Bu evin erkek olarak en küçüğü olduğundan Hazreti Ali Efendimiz Ebu Talip amcanın hayat hikayesinin sonunda aile yapısı ve çocukları kısmını görürken geçen programlarımızda bu abi ablalara kısmen değinmiştik. Ve Hazreti Ali Efendimiz'den devam ediyoruz efendim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. En yakınımızda olan anne, baba, kardeş, abi, abladan başlamak üzere suyu taşa attığımızda halkalar oluşturması ve halkaların genişlemesi gibi kişi önce kendisinden sorumlu. Sonra o halka örneğinde olduğu gibi en yakınlarından başlamak üzere gücü yettiğince sorumlulukları artar efendim. Biz sorumluluğumuzu yerine getirme noktasında Hazreti Ali Efendimiz'in çok güzel örnekler alacağız. Resulullah'ın akrabaları içerisinde amcasının oğlu Hazreti Ali Efendimiz'den çok ciddi bir örnekleri göreceğiz, alacağız. Bunları almamız lazım, görmemiz lazım ki hadiseleri çözerken, anlamlandırırken günümüze taşımış olalım. Allah ve Resulüne iman edenler bu iman ve itaat üzere olurlardı. İman ve itaat onların en başta gelen özellikleri idi. Bundan dolayı gizli davet büyük bir gizlilikle ve titizlikle yürütülüyordu. İslam ile şereflenip Müslüman olanlar ilk önce namaz kılıyorlardı. Evet efendim, namazı kılmadan namazı anlatamazsınız. İlk önce namaz kılıyorlardı. Her Müslümanın ilk namazı var. İlk namazla başlar her şey. Evet, o yüzden namazın terki asla caiz değil. Bu şahsımın kanaati değil malum. Güzel her zaman güzeldir malum. Güzellikler ise bir başka güzel. İslam ile güzellikler daha da güzelleşmiş, yepyeni bir güzellik medeniyeti oluşmaya başlamıştı. Biz bu süreçte Hazreti Ali'nin İslam ile beraber yepyeni bir hayata atıldığını görürüz ve adeta biz de onunla beraber bu hayata atılır bir hayat içinde buluruz kendimizi. Her şeyden önce namaz kılmış ve hiç aksatmadan devam etmişti. Hiç aksatmadan namaz kılmak bizim de birinci özelliğimiz olmalı. Yine o her gelen ayeti kerime ve sure-i şerifeleri zamanında öğrenmeye çalışıyor. Sonra okuyup öğrenirim gibi bir yanlışa düşmüyordu. Kur'an okumak onun en çok sevdiği şeylerin başında geliyordu. Evet efendim, Kur'an okumak ve namaz kılmak. Hazreti Ali için vazgeçilmez şeylerdi bunlar. Kur'an ve namaz. Aslında hepinizce malumdur ki Kur'an ve namaz her Müslüman için vazgeçilmez şeylerin başında gelir. Ama şöyle biraz bugüne doğru baktığımızda bizi çok düşündüren hadiselerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Oysa bugün öyle Müslümanlar var ki maalesef ne Kur'an-ı Kerim biliyorlar ne namaz. Hem Müslümanım diyorlar hem namaz kılmıyorlar. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorlar, bir eksiklik de hissetmiyorlar. Yani anlamak mümkün değil. Eğer biz bu seçkin insanların hayatındaki bu güzelliği sadece konuşup dinleyeceksek bir mana ifade etmez. Bunların hayatımıza geçmesi lazım. İşte bu noktada Resulullah Aleyhisselam bize en güzel örnek, onun yetiştirdiği sahabelerde en güzel örnektir. Efendim, burada dilerseniz kısa bir ara verelim ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programında yine beraberiz. 95. bölümün ikinci yarısıyla inşallah Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarından, amcaoğullarından Hazreti Ali Efendimiz'in namaz Kur'an ilişkisini çocukluğu sahnesinden anlamaya, anlatmaya ve günümüze taşımaya çalışıyorduk. Ve hemen o cümleyi tekrar kullanayım. Bunun aslında üzerinde çok durmamız lazım. Çok öne çıkarmamız lazım aslında. Çünkü Hazreti Ali İslam geldiğinde 10 yaşındaydı. İslam'la 10 yaşında şereflendi. İlk Müslüman çocuk unvanını aldı. Dolayısıyla birçok ilkin ilki oldu. O yüzden birinciler birincisi deyimini kullanıyoruz bunun için. Ve Kur'an ve namaz üzerine hassasiyetini söylemeye çalışıyorduk. Şöyle bir kısa bir günümüzü devreye soktuk. İşte o yaşta bunları öğrendi, ciddiye aldı, ciddiye alındı. Bugün Müslüman olduğu halde namaz kılmayan, Kur'an okumayan çok insan olduğunu ifade ettik. Üzüldüğümüzü tabii söylüyoruz bu arada. Çünkü İslam namazsız olmaz. Namazın olmadığı yerde İslam olmaz. Kur'an'ın olmadığı yerde İslam olmaz. Bize Hazreti Ali o yaşta namaz ve Kur'an ile nasıl bir yepyeni hayata girilir bunun en güzel örneğini koymuştu. Namaz her şeyimizin önünde gelmeli bizim de. Namaz temeldir çünkü. Namazı olmayanın bir nevi dini de olmaz. İnanan insan inandığını mutlaka yaşamak durumundadır. Sorumludur çünkü. Birinciler birincisi Hazreti Ali Efendimiz ne güzel örnektir bize. İnanan ve inandığını yaşayan biri olarak ne büyük mesaj veriyor bize. Neye inanmışsa onu ciddi bir şekilde öğrenme gayretine girmesiyle mesajını da evrenselleştiriyor adeta. Yani şöyle sorular şimdi sorsak, Hazreti Ali Efendimizin şahsında kendi nefsimize, İslam nedir? İyi bir Müslüman nasıl olmalı? Kur'an nedir? Neden ve nasıl okunmalı? Namaz nedir? Neden ve nasıl kılınmalı? Her Müslüman namaz kılmak zorunda mıdır? Namazı nasıl ve ne zaman kılmalı? Evet, bu gerçekten üzerinde durulması gereken sorular. Bunları çoğaltabiliriz. Biz bu soruları niye sorduk? Birinciler birincisi, Hazreti Ali bunları çok iyi öğrenmişti. Öğrendiği için de ona göre yaşıyordu artık. Yani sadece öğrenmekle kalmamıştı. Onunla yaşamak ve onu yapmak için öğrenmişti. Yine günümüzde öyle insanlar var ki namazın farz olduğunu bilirler. Namaz kılmasını bir zamanda öğrenmişler bilirler ama namaz kılmazlar. Örneği çoktur. Bunun akılla izah edilebilecek hiçbir tarafı yoktur. Namaz Allah'ın açık ve kesin emridir. Nasıl olur da kılınmaz? Bir Müslüman namazsız nasıl yaşar? Namaz kılmadan ve Kur'an okumadan nasıl yaşar bir Müslüman? Nasıl? Bu soruları sormalı kendimize. Elhamdülillah namaz da kılıyorum, Kur'an da okuyorum, elimden geldiğince İslam'ı da yaşıyorum diyerek bir kenara da çekilemeyiz efendim. Niye çekilemeyiz? Çünkü bunları öğrendiğimiz, yaşadığımız gibi anlatmakla da sorumluyuz. En yakınlarımızdan başlamak üzere. Bu yüzden her Müslüman hem peygamberini çok iyi tanımalı, hem kitabını çok iyi bilmeli ve hem de elbette ki namaz kılan biri olmalı. Peygamber aleyhisselamı tanımadan hiçbir şeyi tanımış sayılmayız. Resulullah'ı bilmeden hiçbir şey bilmiş sayılmayız. Ne kadar çok şey bilirsek bilelim, Resulullah aleyhisselam bilinmeden hiçbir şeyin kıymeti olmaz. Elbette ki her Müslüman namazını da büyük bir zevkle kılacak, Kur'an-ı Kerim'i büyük bir zevkle okuyacak, Resulullah aleyhisselam ve onun yetiştirdiği sahabeyi de tanıma noktasında büyük bir gayretin içine girecek. Onları tanıyarak örnek hayatlarından örnekler inşallah devşirmiş olacak. Yine bir örneğe bakalım şimdi. Bu da çok düşündürücü bir örnek. İslam'ın ilk günleri, akrabaları boyutunun en çarpıcı örneğin birisi budur. Efendim güneşin bütün her tarafı böyle adeta ateş gibi yaktı. Herkesin serin gölgelere kaçtığı bir sıcak mevsim. Küçücük bile olsa sığınılacak bir gölgecik bulan hemen oraya koşuyor. Böyle bir an. Fakat bu güneşin bu amansız alevlerden oklarına rağmen güneş altında 3 kişi Kabe'nin yanına doğru gidiyorlar. Bu çok daha sonra İslam'a giren bir zat bize bunu rivayet eder. Herkes gölgelere çekildiği halde bunlar sıcakta Kabe'ye doğru gidiyorlar. Yine bir kez daha tekrarlayalım. Herkes o sıcakta gölgeye kaçtığı için Kabe'nin çevresi boş o anda. Bunu değerlendirmek isteyen 3 kişi Kabe'nin yanına kadar vardılar. Olgun bir adam, kibar bir hanım ve bir de güzel bir çocuk. 3 kişi. Olgun bir adam, kibar bir hanım ve bir de güzel bir çocuk. Bir düşünün bakalım kimleri söylemeye çalışıyoruz. Meşhurdur çünkü bu. Evet, tabii ki cevap verdiniz rahat rahat. Olgun bir adam denen Resulullah Aleyhisselam. Kibar bir hanım denen Hazreti Hatice annemiz. Güzel bir çocuk da Hazreti Ali Efendimiz. Üçü de Kabe'nin yanına gelip namaza durdular. Önde Aleyhisselam. Arkasında Hazreti Ali Efendimiz. Arkasında Hatice annemiz. Bu şekilde Kabe'nin yanında namazlarını kıldılar. Kabe'nin yanında ilk açık namaz da buydu. Kabe'nin yanında kılınan bu ilk açık namazda işte bu 3 kişi görürüz. Olgun adam, bir hanımefendi ve bir çocuk. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Muhterem dinleyenlerim. Peki onları görenler bir şey demediler mi? Biliyorsunuz İslam geldiğinde ilk günlerde pek kimse karışmamıştı. Çünkü ne olduğunu anlamadılar. O dönemde Hanif denilen Allah'ı birleyenler var Mekke'de. Sayıları az da olsa. Ve henüz putlara bir söz edilmediği için de bir müdahale söz konusu değil. Rahat rahat Kabe'nin yanına gittiler. Bir endişe korku olmaksızın namazlarını kıldılar. Yani yapılan bu hareketi diğerleri görse de bir müdahale söz konusu değil. İşte Hazreti Ali Efendimiz bu olayı bakın nasıl anlatır. Hayatı boyunca üstelik bunu unutmadığını ve sık sık anlattığını söyler. Büyük bir zevkle kıldığım namazlarımın içinde çok zevk aldığım namazlarım vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Resulullah Aleyhisselam ile kıldığım ilk namaz. Yine onunla beraber ve Hazreti Hatice annemizle beraber kıldığım Kabe'nin yanındaki ilk namaz. Bunlar bana çok özel birer hatıra olarak kaldılar. Efendim bütün mesele bunca insan kalabalığı içinde önemli insanlarla beraber olmaktır. Hem de ilk üçün içine girmeyi başarmak. Hazreti Ali radıyallahu anh daha çocuk yaşındayken kendisini bu kadar yetiştirmiş birisiydi işte. Bu unutulmayacak, asla unutulamayacak güzel hatıra çok güzeldi ama her zaman böyle bir fırsatı bulamıyorlardı. Zamanla iş değişecekti. Daha doğrusu bir araya gelecek, namaz kılacak, Kur'an okuyacak ve sohbet edecekleri bir yere çok acil ihtiyaç oluştu. Şimdi İslam ilk emir okuyla geldi, ilk ibadet namaz ile geldi, tebliğ başladı. Gizli de olsa sürüyor. Artık İslam'a girenler devam ediyor. Biz İslam'ın doğuşunu değil, sadece Resulullah'ın akrabalarından Hazreti Ali boyutunu görmeye çalışıyoruz efendim. Burada hassasiyette üzerine durulması gereken şey, İslam'a giren bu insanlar neyi terk ettiklerini, neye inandıklarını, neyi kabul ettiklerini iyi biliyorlar. Neyle karşı karşıya kalacaklarını da az çok tahmin ediyorlardı. İlk günlerde pek sorun yoktu. Ama zaman içerisinde problem çıkacak, çok ciddi bir direnişle, bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaklardı. İşte o aşama esnasında Müslümanların bir araya geleceği, oturup derslerini, sohbetlerini yapacağı, beraber namazlarını kılacağı bir mekana, bir yere ihtiyaç var. Benim konum Resulullah'ın akrabaları olduğu için anladınız Darul Erkam'a giriş yapacağımı. Akrabaları olduğu için ben sadece Darul Erkam kısmında Hazreti Ali boyutunu vermeye çalışacağım. Yani burada ben Erkam'ı ve Darul Erkam'ı genişçe işlemeyeceğim. Ama çok önceki gül sohbetlerimize Hazreti Musab bin Ümeyr'den Allah'ın izniyle yardımıyla genişçe bahsettiğimiz, sizlerle paylaştığımız o sohbetlerde de Hazreti Musab boyutuyla Darul Erkam'ı görmüştük. Şimdi de Hazreti Ali boyutuyla biraz bakalım Darul Erkam'a. Çünkü ne alakası var Darul Erkam'la Hazreti Ali'nin diyemeyiz. Şimdi onu göreceğiz efendim. İlk Müslümanlar arasında olan Hazreti Erkam radıyallahu anh, Resulullah Aleyhisselam'ın İslam'ı anlatacağı uygun bir yere ihtiyaç duyduğunu görüp anlıyordu. Bunun için kendi evinin çok müsait olduğunu da biliyor, fark ediyordu. Zaman geçirmeden Resulullah'ın huzuruna çıkıp bir teklifte bulundu. Ya Resulallah, benim evim yapacağınız bütün çalışmalarınız için en müsait evdir. Uygun görürseniz evimi sizin bu bütün faaliyetlerinize açmak istiyorum. Benim malım sizin de malınızdır ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselam memnun kaldılar. Güller gibi tebessüm ettiler. Ve Hazreti Erkam teklifini kabul ettiler. Bakıyoruz Erkam o günlerde 17-18 yaşında, var yok. Üstelik genç yaşta yeni evlenmiş, küçük ve yeni evlenmiş bir ev. Biz bunu Musab kısmında biraz gördük. Ancak Darul Erkam'ın önemi sebebiyle belki ileriki derslerimizde müstakilen aslında görülmesi lazım. Ben az önce ifade etmeye çalıştığım gibi sadece Hazreti Ali kısmını biz buradan görmeye çalışacağız. Elbette ki biraz da Darul Erkam'ın ne olduğunu sizlerle paylaşmak durumundayız. Resulullah Aleyhisselam burayı bütün çalışmalar için çok elverişli bularak merkez haline getirdi. İslam tarihinde Darul Erkam denen faaliyet böylece meşhur oluyordu. Nice büyük insan burada İslam'la şereflenip sahabe olmuştu. İslam'a girecek olanlar Allah Resulü Aleyhisselam'ı burada buluyorlardı. Yeni dine girenler burada eğitim görüyorlardı. Baskı altında kalan, işkence ve zulüm görenler Erkam'ın evinde nefes alıyorlardı. Bakın, bir erken cümle bu. Çünkü o sıkıntılar yaşanacak artık. Yeni nazil olan ayeti kerimeler, sure-i şerifeler burada öğreniliyor. İslam'ın rahmet toplumu burada oluşuyordu. Darul Erkam, İslam davetinin ilk merhalesinde Müslümanlar için bir Darul Eman vazifesinde görmüş oluyordu. Aslında Darul Erkam faaliyetleri sayılamayacak kadar çok. Öncelikle iman merkeziydi, vahiy gelen yerdi, Kur'an eğitimi, öğretimi yapılıyordu burada, tebliğ mekanıydı, sohbet eviydi, tanışma ve kaynaşma yeriydi, tevhid merkeziydi, davet mekanıydı, toplu olarak namaz kılınan yerdi. Yani Darul Erkam bir okuldu, bir mektepti, bir medreseydi. İman, amel, ilim ve hikmet merkeziydi. İnsanlar hidayet nuruna burada eriyorlardı. Görüşmeler, konuşmalar burada oluyordu. Yapılacak çalışmalar burada planlanıyordu. Yapılan çalışmalar da burada değerlendiriliyordu. Bu cümle çok önemli efendim. Yapılacak çalışmalar burada planlanıyor. Yapılan çalışmalar da yine burada değerlendiriyordu. Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabıyla burada toplantılar yapıyordu. Onlara Kur'an-ı Kerim okuyor ve öğretiyordu. burada az önce de altını çizdiğimiz gibi topluca namaz kılınıyordu. İşte Hazreti Ali Efendimiz bütün bu faaliyetlerin içindeydi. Darül Erkam'da ciddi bir eğitim görüyordu. Her geçen gün kendisini daha iyi yetiştiriyordu. Sadece kendisi değil, yaşıtları, arkadaşlarını da alıp buraya getiriyordu. Peygamber Aleyhisselam'ı rahatça dinliyorlar, anlayamadıkları şeyleri bizzat ona soruyorlardı. Efendim, önemine binaen birkaç kez söylenmesi gereken şey, Hazreti Ali Efendimiz, hadi Ali, Darül Erkam'a gidiyoruz sohbete diye boyuna çağırıp beklemiyordu. O sohbetleri takip ettiği gibi, sadece kendi başına alıp gitmiyordu. Arkadaşlarını, yaştaşlarını bir şekilde maraba ettiği o sosyal çevresinden güvendiklerini alıp oraya götürüyordu. Nasipli çocuk olduğundan nasiplendiriyordu insanlara. Vesile oluyordu yani. Bu son derece önemlidir. Ancak burada bir bunu yapmak için rastgele olacak iş değil bu. Bir ruh portresi lazım. Onu şöyle tanımlayabiliriz. Çok akıllı, çok zeki ve çok da sevimli olan Hazreti Ali. Çok akıllı, çok zeki ve çok sevimli. Hazreti Ali Efendimiz her zaman ve her yerde terbiyeli hareket ederdi. Çok efendi, çok dürüst birisiydi. Ahlaklı ve ciddiydi. Neşeli ve güler yüzlüydü. Asık surat olmadığı gibi boş boğazdan değildi. Asla kendisinden büyükleri sayar, küçükleri severdi. Kötü söz ağzından çıkmazdı. Hele küfür nedir bilmezdi. Resulullah Aleyhisselam'la beraber olunca ve beraberliği sürekli olunca o da onun gibi ahlaklı ve ciddi olmuştu. Ve bu böylece sürüp gidiyordu. Çünkü o bugünkü ifadeyi kullanacak olursak salih ve sadıklarla beraberliğin en güzel günlerini yaşıyordu. İşte burada çocuklarımızı eğitirken, onlara sorumluluk yüklerken Hazreti Ali'nin bu duruşunu iyi tahlil etmeli ve çocuklarımıza güzel taşımalıyız. Elhamdülillah Allah'ın yardımıyla, büyüklerin himmetiyle, Rabbimin lütfu keremiyle imkanlar el verdikçe bu çocuklarımıza yönelik sahabe-i kerem örnek tablolarıyla eğitim boyutunu anlatan bir seri kitap dizisi içerisinde Hazreti Ali Efendimiz'i de ilk Müslüman çocuk olarak çıkardık malum haliniz. Orada daha geniş bulacaksınız. Ben Hazreti Ali Efendimiz'in bütün hayatını değil ama İslam'ın ilk 10 yılı içerisinde kilit rolü oynuyor. Bazı tablolarını sizlerle burada paylaşmak durumundayım. Yoksa yani Aleyhisselam'ın akrabalarını görürken bir akrabasının amcası da olsa, yengesi de olsa, amca oğlu da olsa, amca kızı da olsa bir akrabasını görürken tüm ayrıntıya girersek yıllar sürse de bitmez bu. O yüzden biz kısa kısa pasajlar paylaşırken elbette ki önemli gördüğümüz ya da kanaatimizce önemli diye düşündüğümüz konuları biraz daha açmaya ve sizlerle biraz daha yakınım paylaşmaya efendim gayret gösteriyoruz. Dedik ya Hazreti Ali Efendimiz bu işi de çok güzel götürüyordu. Yani hem sohbetleri kaçırmıyor hem sohbetlere adam getiriyor. Sevmişti çünkü. Sevmişti. Her şeyin başı sevgi değil miydi? İşte sevmek başarmak demektir aynı zamanda. Hazreti Ali bu sevgiyle Darül Erkam okulunun tabir yerinde ise en başarılı öğrencilerinden biri olmuştu. Tarihin kaydettiğine göre Kabe'nin yanında 3 kişi içinde olan Hazreti Ali bütün hayatı boyunca bunu büyük bir onurla anlatmış ve o zamanlar küçük daha 10 yaşında bir çocuk olmasına rağmen böyle bir güzelliği yaşamış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirmişti. Ama bu arada efendim kaynaklarımızda dağınık halde olan şu bilgi kıyıda köşede kalmış. Acizane bunu şöyle şu anda öne çıkarmaya çalışıyorum. Hazreti Ali Efendimiz Darül Erkam sohbetlerinin hiçbirini kaçırmadığı gibi, o sohbetlere davet beklemediği gibi, o sohbete gelebilecek olanları seçip arkadaşlarını oraya getirdiğini büyük bir onurla görüyoruz efendim. Evet. Yani hiç boş durmamıştı. Bilgi dağarcığına her gün yeni bilgiler ekliyordu. Özellikle bir okul gibi ciddiyetle devam ettiği Darül Erkam'da çok iyi yetişmişti. Bununla da yetinmemiş, evet yetinmemiş, eğitimin sürekliliğini dikkate alarak her geçen gün daha da iyi yetişiyordu. Bugün bu ifadeyi biz bugün kullanıyoruz. Sürekli bir süreçtir diyoruz. Eğitim sürekli bir süreç. Yani bu deyim bugün kullansak da Hazreti Ali Efendimizin, yani birçok sahabede bu var da bizim konumuz bu olduğu için böyle söylüyorum. Bunu ta o zaman bu deyim olmaksızın çok güzel kullandığını, yaşadığını görüyoruz. Önemli olan kendinle yetinmemektir. İşte bunu çok iyi bilen Hazreti Ali sadece kendisiyle yetinmemiş, arkadaşlarını da alıp oraya götürmüştü. Orada Resulullah Aleyhisselam'ı rahatlıkla dinliyorlar. Az önce söyledim, bir daha söylüyorum ve çok bunu söyleyeceğim. Anlaşılmaz gibi şeyleri ya da anlayamadıkları şeyleri Resulullah Aleyhisselam'a bizzat soruyorlardı. Peki her Müslümanın içinde bulunduğu şartları çok iyi değerlendirmesi ve zamanını asla boşa harcamaması gerekmez mi? Ya birçok şeyden sorumlu olduğumuz gibi doğru bir şekilde kullanmayıp değerlendiremediğimiz zamanımızdan da sorumluyuz. Zamanımızın da hesabını vereceğiz. Evet efendim. Zamanımızdan da sorumluyuz. Zamanımızın da hesabını vereceğiz. Bunun altını hep çiziyorum. Hazreti Ali bize bu konuda çok güzel nakılıyor. Zamanı iyi değerlendiriyor. Gayret gösteriyor. Ve Resulullah'ın akrabası olduğunu bizim de önümüze nasıl bir tavır koymamız gerektiğini koyuyor. Bunu örnek almak, örnek bir hayat sürmek ve sürdürmek arzusuyla diyor. Ve dönüp saatime baktığımda bugün bize ayrılan sürenin dolduğunu görüyorum. Efendim, kalan bölümlerini bir başka gün sizlerle paylaşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.